Ayrım 6, sayfa 69. K, gerek adam, gerek koridordakiler üzerinde uzun boylu kafa yormadı. Hele koridorun yaklaşık ortasına gelip sağa açılan kapısız bir boşluk görünce iyiden iyiye unuttu olanları. "Buraya mı gireceğiz?" diye sordu. Mübaşir başıyla soruyu doğrulayınca geçide saptı. Mübaşir'den hep bir iki adım ileride yürüyüşü sinirine dokunuyordu. Hiç değilse böyle bir yerde mevcutluğu götürülüyor sanılabilirdi. Dolayısıyla sık sık durup Mübaşir'i bekliyor ama çok geçmeden Mübaşir yine geride kalıyordu. Sonunda K, bu rahatsız edici duygudan kurtulmak için "Eh, gördüm burasını, gideyim artık," dedi. "Daha her şeyi görmediniz ki," diye cevapladı Mübaşir hiç oralı olmayarak. Kendisini gerçekten yorgun hisseden K, "Her şeyi görmek istemiyorum," dedi. "Gideceğim artık. Kapı nerede, söyler misiniz?" "Şimdiden şaşırmadınız ya yolu," dedi Mübaşir hayret etmiş. "Şu oradaki köşeye kadar gidin, sonra sağa dönün. Koridordan yürüyün aşağı, kapıyı göreceksiniz." "Siz de gelin benimle, ben tek başıma yolu bulamam. O kadar çok yol var ki burada." "Olup olacağı bir bu yol işte," diye cevapladı Mübaşir paylar gibi. "Ben gelemeyeceğim. Gidip döndüğümü haber vermem gerekiyor. Zaten epey zaman kaybettim sizin yüzünüzden." Mübaşiri bir yalan üstüne yakalamış gibi öncekinden sert, "Hayır, siz de gelin," diye diretti K. "Bağırmayın öyle canım," diye fısıldadı Mübaşir. "Her taraf kalem odasıyla dolu. Madem gitmek istiyorsunuz, biraz daha yürüyün benimle. Ya da burada bekleyin. Geldiğimi haber verip döneyim. O zaman hay hay, gelirim sizinle." "Hayır hayır," dedi K. "Bekleyemem. Hemen şimdi geleceksiniz." K nerede, nasıl bir yerde bulunduğunu bilmiyordu. Henüz sağına soluna bakınmış değildi. Ancak dört bir yandaki bir sürü tahta kapıdan biri açılınca başını çevirdi. Kapıdan bir kız çıktı dışarı. Herhalde K'nın bağırarak konuşmasına gelmişti. "Bay, ne istiyorlar?" diye sordu. Kızın ardı sıra loşlukta ilerleyen bir adam daha yaklaştı. K Mübaşir'e baktı. Kimsenin kendisiyle ilgilenmeyeceğini söylememiş miydi Mübaşir? Oysa iki kişi daha şimdiden karşısına çıkmıştı. Çok da sürmez bütün memurlar başına üşüşür, burada niçin bulunduğunu anlamak isterlerdi. Kendilerine verilecek tek akla yakın ve yerinde cevap sanık olduğunu söylemekti. İleriki sorgulama tarihini öğrenmek üzere gelmiş bir sanık. Ama bir kez gerçeğe uymadığından öne sürmek istemiyordu bu nedeni. Çünkü sırf merak duygusuyla veya ileri sürmeye ondan da az uygun bir başka nedenden, yani adalet mekanizmasının içinin de dışı gibi iğrenç olup olmadığını anlamak isteyene karşı duramayarak çıkıp gelmişti buraya. Ve öyle görülüyor ki sanısında da yanılmamıştı. Daha ötelere sokulmak istemiyordu. Buraya kadar gördüklerinden zaten yeterince ruhu sıkılmıştı. Tam şu sıra her kapı arkasından çıkabilecek üst kademeden bir memurla yüz yüze gelecek hali yoktu. Çekip gitmek istiyordu. Mübaşirle mi olur, yalnız başına mı? Çekip gitmek. Ama öte yandan sesini çıkarmaksızın öylece duruşu göze batacaktı kuşkusuz. Ve gerçekten kızla Mübaşir kendisine bir tuhaf bakmaya başlamıştı. Sanki bir an sonra büyük bir değişim geçirmesini bekliyorlar, bunu seyrinden olmak istemiyorlardı. Kapının eşiğinde ise K'nın demin karşıdan gelirken gördüğü adam dikiliyor, alçacık kapının üstündeki kirişe tutunmuş, sabırsız bir seyirci gibi parmak uçları üzerinde hafiften ileri geri sallanıyordu. Ama kız herkesten önce K'daki durumun hafif bir fenalaşmadan ileri geldiğini anlayıp bir sandalye getirdi. "Oturmaz mısınız?" diye sordu. K hemen oturdu. Kendini daha da emniyete almak için dirseklerini sandalyenin kollarına dayadı. "Hafif bir baş dönmesi, öyle değil mi?" dedi kız. K, kızın yüzünü şimdi hemen burnunun ucunda görüyordu. En güzel gençlik yıllarında kimi kadınlarda görülen sert bir ifade vardı yüzde. Kız, "Merak etmeyin," dedi. "Olan şeydir bizim burada. Buraya ilk gelenler böyle bir fenalık geçirir. Siz de mi ilk geliyorsunuz?" "Öyle işte, diyeceğim doğal bir şey." Güneş çatıyı yakıp kavuruyor. Isınan tahtalarda havayı alabildiğine bir bunaltıcılık ve ağırlık veriyor. Onun için de burası kalem işlerinin görülmesine pek elverişli değil. Başka bakımdan bir takım üstün yanları var elbet. Ama havasına sanıklardan birinin gelip birinin gittiği civcivli günlerde, ki hemen her gün böyledir, havayı demeye dili varmaz insanın. Üstelik buraya çok kez kurutulmak üzere çamaşır asıldığını düşünün. Kiracıları bundan büsbütün alıkoyamazsınız çünkü. O vakit biraz fenalık geçirmenize şaşmazsınız. Ama insan zamanla pek hale alışıyor. Siz de birkaç kez daha gelin, havanın boğuculuğunu pek duymazsınız. Nasıl, biraz iyileştiniz mi bari? K cevap vermedi. Böyle ansızın fenalık geçirerek buradaki insanların yardımını gereksinmesi hayli canını sıkmıştı. Üstelik fenalaşmasının nedenlerini öğrendikten sonra kendini daha iyi hissetmek şöyle dursun biraz daha artmıştı rahatsızlığı. Kız hemen bunu fark edip duvara dayanmış duran çengelli sopayı kaptı ve biraz temiz hava alması için Kaan'ın tam başının üzerine rastlayan küçük bir pencereyi açtı. Ama dışarıdan kurum yağdığını görerek az sonra yeniden kapamak zorunda kaldı. Mendilini çıkarıp Kaan'ın ellerindeki kurumları temizledi. Çünkü Ka eni konu bir halsizlik içindeydi. Kendisi yapacak durumda değildi bunu. Toparlanıp gidebilecek gücü kazanana kadar bir yere kıpırdamayıp otursa hiç fena olmayacaktı. Ama bir an önce toparlanabilmesi de kendine karşı böyle yakın bir ilgi gösterilmemesine bağlıydı. Üstelik burada kalamazsınız, gelip geçenlere engel oluruz sonra dediğini işitti kızın. Hangi gelip geçenlere der gibi kıza baktı. İsterseniz revire götüreyim sizi diye ekledi kız. Kapıdaki adama dönerek bana lütfen yardım eder misiniz dedi. Adam hemen yaklaştı ama Kar revire gitmek istemiyordu. Asıl korktuğu daha ileriye götürülmekti zaten. Ne kadar ileriye varırsa o kadar fenalaşacağı kesindi. Yo gidebilirim artık dedi. Ve rahatça oturmaktan gevşemiş titreyerek ayağa kalktı. Ama ayakta tutamadı kendini. Olmayacak dedi başını sallayarak ve göğüs geçirip yeniden sandalyeye çöktü. Mübaşir geldi aklına. Kolaylıkla onu alıp dışarı çıkarabilirdi. Ama anlaşılan Mübaşir çoktan çekip gitmişti. Önünde dikilen kızla adamın aralarındaki boşluktan baktıysa da Mübaşir'i göremedi. Adam şık giyinmişti. Altta sivri iki uzun uçla sonlanan gri yeleği özellikle dikkati çekiyordu. Öyle sanıyorum ki, dedi, bayın rahatsızlığı buradaki havadan. En iyisi, sanırım bayın da en çok istediği budur, kendisini revire götürmeyip doğru kalem odalarından dışarı çıkarmak. Bu sözler Kay'ı öylesine büyük bir sevince boğdu ki, adamın neredeyse sözünü keserek, çok doğru, diye sesini yükseltti. Dışarıda hemen iyileşeceğim kuşkusuz, sonra... Hiç de o kadar halsiz hissetmiyorum kendimi. Biraz koluma giresin yeter. Sizi pek zahmete sokmam. Yol da zaten uzun değil. Beni kapıya kadar götürün tamam. Biraz da merdivenin basamaklarına oturur. Çok geçmeden kendime gelirim. Hiç böyle nöbetler geçirdiğimi bilmiyorum doğrusu. Kendim de şaştım. Memursa ben de memurum. Büro havasına alışığımdır. Ancak buradaki hava da büsbütün kötü. Kendiniz de söylediniz. Şimdi bana lütfen biraz yardım etseniz de kapıya kadar gitsem. Başım dönüyor. Ayakta tek başıma durunca fena oluyorum. Sonra kızla adamın kendisini koltuklamalarını kolaylaştırmak üzere kollarını kaldırdı. Ama oralı olmadı adam. Elleri pantolonun ceplerinde hiç istifini bozmadan öylece durdu ve yüksek sesle güldü. Gördünüz mü? Dedi. Demek doğru tahmin etmişim. Bay sadece burada fenalık geçiriyor. Derken kız da gülümsedi. Ama Kay ile şakada pek ileri gitmiş gibi parmak ucuyla hafiften adamın kolunu vurdu. Ama rica ederim dedi adam hala gülerek. Şaka etmiyorum. Bayı gerçekten çıkaracağım buradan. Öyleyse sorun yok diye cevapladı kız. Sevimli yüzünü bir an için öne doğru eğdi. Kay yine üzgün önü sıra bakıp duruyor. Adeta kimseden bir açıklama beklemiyordu. Görünüşüne pek aldanmayın siz onun dedi kız. Bu bay sizi tanıştırmama izin verirsiniz herhalde. Adam eliyle izin verdiğini bildiren bir hareket yaptı. Bu bay danışmada memurdur. Burada bekleşen sanıklara gereksindikleri bütün bilgiyi verir. Bizim mahkemede halk arasında pek tanınmadığından fazla bilgi isterler. O da hiçbir soruyu cevapsız bırakmaz. Dilediğiniz zaman buyurun, kendiniz deneyin. Ama bu tek erdemi değildir onun. Bir ikinci erdemi daha var, o da şık giyinmesi. Biz, yani buradaki memurlar bir gün dedik ki, hepimizden önce sanıklarla yüz yüze gelen, onlarla sürekli ilişki içinde bulunan danışma memurunun, kendisine başvuranlar üzerinde daha ilk anda ağırbaşlı bir izlenim uyandırabilmesi için şık giyinmesi gerek. Biz öbür memurlar maalesef pek kötü giyiniriz. Benim giyinişim ortada. Zaten giyim kuşam üzerinde pek fazla durmanın da bir anlamı yok. Çünkü bütün vaktimiz kalem odalarında geçer. Sonra burada yatıp kalkarız. Ama dediğim gibi danışma memurunun iyi giyinmesi gerektiği görüşünde birleşmiştik. Gel gelelim, bu bakımdan biraz tuhaf bir tutum var bizim idarenin. İdareden bir şey koparamayacağımızı bildiğimiz için aramızda para topladık. Sanıklar da yardım etti. Böylelikle ona bu güzel kostümle daha başka birkaç giysi aldık. İyi bir izlenim için ne gerekiyorsa sağladık kendisine. Ama işte gülmesi yok mu, mahvediyor her şeyi. Karşısındakileri ürkütüyor. Adam, evet öyle diye cevapladı alaylı. Ama anlamıyorum, ne diye baya... Bize ilişkin sırları açıklıyorsunuz. Daha doğrusu bunları dinlemek zorunda bırakıyorsunuz kendisini. Çünkü bayın hiç de bunları öğrenmek istediği yok. Baksanıza, besbelli kafası kendi davasıyla meşgul oturup duruyor. K'nın bir itirazda bulunmayı bile canı istemedi. Kızın niyeti iyi olabilirdi. Belki kendisine avutmak ya da toparlanmasına fırsat vermek istemiş ama yanlış bir yol seçmişti. Ona güldünüz, neden güldüğünüzü açıklamam gerekiyordu diye cevapladı kız. Hani hakaret eder gibi bir gülüştü de. Öyle sanıyorum ki bay daha da ağır hakaretleri bağışlayacaktır. Yeter ki onu buradan çıkarayım dedi adam. K bir şey söylemedi. Başını kaldırıp bakmadı bile. Adamla kızın bir eşya gibi kendi üzerinde pazarlık yaparcasına konuşmalarını sineye çekti. Hatta canına minnetti bu. Ama derken bir koluna adamın öbür koluna kızın yapıştığını hissetti. Haydi kalkın bakalım. Nane molla sizi dedi adam. K sevinip şaşırmış. İkinize de çok teşekkür ederim diye cevapladı. Usulca doğruldu. Yabancı elleri alıp vücudunun en çok neresinden desteklenmesi gerekiyorsa oralara götürdü. Koridora yaklaşırken K'nın kulağına yavaşçacık. Hani öyle sanılabilir ki dedi kız. Sanki danışma memurunu ille de temize çıkarmak istiyorum. Ama isteyen sansın. Ben gerçeği söyleyeyim de. Bizim danışma memuru için katı yürekli denemez. Rahatsızlanan sanıkları dışarı çıkarmak zorunda değilken gene de yapıyor bunu. Görüyorsunuz. Belki içimizde katı yüreklimiz yoktur. Belki hepimiz de seve seve yardıma koşan insanlarız. Ama mahkemede çalıştığımızdan en küçük fırsatta kimse yardım elini uzatmayan katı yürekli kişileri çıkar adımız. Ben kendim hayli üzüntü duymaktayım bundan. O anda danışma memuru, ''Şurada oturmak ister misiniz biraz?'' diye sordu K'ya. Koridora çıkmışlar, K'nın daha önce kendisiyle konuştuğu sanığın önüne gelmişlerdi. K adeta utanır gibi oldu adamdan. Demin karşısında dimdik durmuştu. Şimdi ise iki kişi kendisini koltukluyor, şapkasını danışma memuru almış, açılıp uzanmış parmakların ucunda teraziliyordu. Dağınık saçları terle örtülü alnına düşmüştü. Ama sanık bütün bunların sanki farkında değildi. Kendisini görmezden gelen danışma memurunun karşısına süklüm püklüm dikiliyor, orada bulunuşunu bağışlatmaya çalışıyordu. Verdiğim dilekçelere daha bugünden bir cevap alamayacağımı biliyorum diye söze başladı. Ama ben geldim yine. Hiç değilse koridorda beklerim diye düşündüm. Nasıl olsa pazar, vaktim var. Kimseyi de rahatsız etmem burada. Öyle uzun boylu özür dilemenizin gereği yok diye cevapladı danışma memuru. Gösterdiğiniz titizlik doğrusu ölmeye değer. Burada kalabalık ediyorsunuz. Doğru. Ama bana rahatsızlık vermedikçe davanızın titizlikle peşine düşmekten asla alıkoymak istemem sizi. Ödevlerini hayasızca boşlayan kimselerle karşılaştıktan sonra sizin gibilerin davranışlarına göz yummayı öğreniyor insan. Buyurun oturun. Kız sanıklarla konuşmasını nasıl da biliyor diye fısıldadı K'ya. K da söyleneni başıyla doğruladı. Ama danışma memurunun isterseniz biraz oturun şuraya diye tekrarladığını işitince ansızın irkildi. Hayır dinlenmek istemiyorum diye cevapladı. Düpedüz kesin bir edayla söylemişti bu sözleri. Ama otursa hiç de fena olmayacaktı. Deniz tutmuşçasına bir hali vardı. Bir gemide sanıyor kendini. Gemi azgın bir denizde yol alıyordu. Sanki sular ahşap duvarlara saldırıyor. Uzayıp giden koridorun derinliklerinden gemi üzerinde kavuşan dalgaların uğultusu duyuluyordu. Sanki koridor salınacak gibi sallanıyor. İki yanda bekleşen sanıklar bu salıncakta bir alçalıp bir yükseliyordu. Dolayısıyla kendisini götüren kızla adamın bu kadar serin kanlılığını akıl erdiremiyordu bir türlü. Ellerine düşmüştü bir kez. Bırakıverseler cansız bir külçe gibi yalıp kalacaktı. Adamla kızın küçük gözleri keskin bakışlarla çevreyi tarıyor, düzenli adımlarla yürüdükleri anlaşılıyordu. Ama K'nın kendisi bu düzenin dışındaydı. Çünkü yürümüyor da sanki adım adım taşınıyordu. Derken kendisine bir şeyler söylediklerini fark etti ama anlamadı söyleneni. Yalnız her yanı kaplayan bir gürültü işitiyor ve bu gürültü arasında hiç değişmeyen tiz bir ses adeta bir sirenden gelir gibi yankılanıyordu. Başı yerde, biraz daha hızlı lütfen dedi fısıldar gibi. Ama sonra fısıldıyla konuştuğundan utandı. Çünkü ne söylediklerini anlamamışsa da kızla adamın yeteri kadar yüksek sesle konuştuklarını biliyordu. O anda hele şükür öndeki duvar ortadan yarılmış gibi serin bir esinti çarptı yüzüne. Yanı başından gelen bir ses işitti. İlkin gideceğim diye tutturur, sonra kapı işte burada dersin, 100 defa da söylersin gene aldırmaz. Derken fark etti ka. Kapının önüne gelmişler ve kız kapıyı açmıştı. Ansızın eski gücü yerine gelir gibi oldu. Yeniden kavuştuğu özgürlüğünden ilk yudum almak üzere hemen bir basamak indi merdivenden. Kendisine doğru eğilen danışma memuruyla kıza veda etti. Tekrar tekrar ellerini sıktı. Kalemdeki havaya alışkın adamla kızın merdivenden gelen nispeten temiz havayla rahatsızlandıklarını görür gibi olup el sıkmaya son verdi. Gerek kız gerek adam sanki bir şey söyleyemez durumdaydı. Belki de çarçabuk kapıyı kapatmasa merdivenden aşağı yuvarlanacaktı kız. K bir an kımıldamadan durdu. Sonra bir cep aynasında saçlarını düzeltti. Merdivenin ilk sahanlığında eğilip yerden şapkasını aldı. Danışma memuru şapkasını buraya fırlatıp atmıştı anlaşılan. Sonra önündeki basamakları hızlı hızlı inmeye koyuldu. Öylesine çevik, bir defada o kadar çok basamak atlayarak iniyordu ki, durumundaki bu ani değişiklikten adeta ürktü. Sapasağlam vücudu kendisine baş kaldırıyordu da, eskisine pek zahmet çekmeden katlandığını görüp, onun başına yeni bir dava mı açmak istiyordu? K ilk fırsatta bir doktora görünmeyi düşündü. Pek değersiz bir düşünce değildi hani. Ama hepsinden önce, kendi kendine doktor olabilirdi bu konuda. İleride pazar sabahlarını bugünkünden daha iyi değerlendirecekti. Dayakçı. İlerideki akşamların birinde K odasını ana merdivenden ayıran koridordan geçerken, o akşam bankada hemen herkesten sonraya kalmıştı. Yalnız muhabere servisine bir lambadan dökülen ışığın oluşturduğu küçük yuvarlak içinde iki memur daha vardı çalışan. Bir kapı arkasından inilti sesleri işitti. Kapının açıldığı odayı henüz hiç görmemiş ama o güne kadar burasının işe yaramaz ötebirlerin konduğu bir yer sanmıştı. Şaşırmış durdu. Yanılıp yanılmadığını anlamak üzere bir kez daha kulak kabarttı. Kısa süren bir sessizliğin ardından yeniden başladı iniltiler. İlkin memurlardan birini alıp geleyim diye düşündü. Belki bir tanığa ihtiyacı olabilirdi. Ama derken öylesine karşı durulmaz bir meraka kapıldı ki kapıyı hızla açıp içeri girdi. Tahmininde aldanmamıştı. Gerçekten de döküntü eşyaların konduğu bir yerdi burası. Artık kullanılmayan basılı eski kağıtlar, devrilmiş ve içi boş toprak mürekkep şişeleri hemen kapının arkasında duruyor, orta yerde ise tavanın alçak olmasından üç kişinin iki büklüm dikildiğini görüyordu. Bir raf üzerine yerleştirilmiş bir mum aydınlatıyordu odayı. Heyecandan çabuk çabuk ama alçak sesle ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye sordu K. Üç kişiden biri besbelli öbürlerini sultası altında bulunduruyor, onlardan önce dikkati kendisine çekiyordu. Koyu renk bir cins deri giysi vardı üzerinde. Bağrına kadar boynu, sonra bütün kolları açıktaydı. Bu cevap vermedi K'nın sorusuna ama öbür ikisi ''Bayım'' diye seslerini yükseltti. ''Sorgu yargıcına şikayet etmişsin, onun için şimdi dövecek bizi.'' Ancak o zaman K, bu ikisinin görevlilerden Franz ile Willem olduklarını fark etti. Üçüncü ise onlara dayak atmak için elinde bir sopa tutuyordu. ''Doğrusunu isterseniz'' dedi K, gözlerini görevlilere dikerek. ''Ben şikayet etmedim. Sadece evimde olup bitenleri anlattım. Eh, sizin de davranışınız öyle efendice değildi sanırım.'' ''Bayım'' dedi Willem. Bu sırada dayaktan kaçan Franz onun arkasına saklandı. Aldığımız paranın ne kadar az olduğunu bilseniz hakkımızda öyle sert bir yargı vermezdiniz. Benim başımda bir aile var geçindirmem gereken. Franz ise evlenecek, yuva kuracak. Bu durumda insan bir şey gelsin de nereden gelirse gelsin diye bakıyor. Sen istediğin kadar canını dişine tak çalış. Sırf çalışmakla yürümüyor ki. Sizin de o güzel giysilerinizi görünce dayanamadım işte. Görevliler için kuşkusuz yasak, doğru değildi yaptım. Ama adettir. Giysileri görevliler alır hep. Her vakit böyle olmuştur. İnanın bana. Nihayet doğal bir şey. Bir kez tutuklanma talihsizliğine uğrayan kimse için böyle şeyler ne değer taşır artık. Ama bunu gider de resim makamları haber verirse cezaya çarptırılırız. Bu söylediklerinizden haberim yoktu diye cevapladı K. Sonra sizin cezalandırılmanızı asla istemiş değilim. Benim için bir ilke sorunuydu bu. Franz dedi Willem. Öbür görevliye dönerek sana söylemedim mi? Bay bizim cezalandırılmamızı istememiştir diye duyuyorsun işte. Bizim cezalandırılabileceğimizden haberi bile yokmuş. Dayakçı söze karışarak bu gibi lafları aldanıp da sakın merhamete kaptırmayın kendiniz dedi K'ya. Ceza hem kaçınılmaz hem adildir. Bakma sen ona diye atıldı Willem. Ama elini yediği bir sopayla bir an ara verdi sözüne. Elini hemen ağzına götürdü. Sen ihbar ettin ya bizi yalnız bunun için cezalandırıyorlar. Yoksa suçumuzu öğrenselerdi hiçbir şey yapmazlardı. Bu da şimdi adalet mi? Franz ile ikimiz ama en başta ben, yıllar yılı görevlilik yapıp işinin eri kimsel olduğumuzu gösterdik. Sen kendini de itiraf edeceksin. Bizi görevlendiren makam açısından evde sana iyi bekçilik yaptık. İyi göz kulak olduk doğrusu. Öyle umuyorduk ki ilerleyecek yükseleceğiz. Doğrusu çok geçmeden terfi edip bu adam gibi bir dayakçı olmamız işten değildi. Onun yalnız şansı yaver gidip kendisini bir ele veren çıkmamış. Çünkü sizinki gibi bir ihbara binde bir rastlanır. Şimdi ise bayım uçup gitti onca emekliler. İstikbalimiz mahvoldu. Artık bizi görevlilikten çok daha aşağı işlerde kullanacaklar. Üstelik şimdi yiyeceğimiz sopalar da cabası. Bir de acıtıyor ki Meret. Sahi o kadar acıtıyor mu diye sorduk ha. Dayakçının elinde sallayıp durduğu sopayı gözden geçirdi. Ama biz çırılçıplak soyunacağız dedi Willem. Ya öyle mi dedi ka ve dayakçıyı daha bir dikkatle süzmeye koyuldu. Diri ve yabansı bir yüzü vardı. Bir tayfa gibi yanmış, derisi esmerleşmişti. Bu adamları dayaktan kurtarmanın bir yolu yok mu diye sordu. Yok dedi dayakçı ve gülümseyerek başını salladı. Soyunun haydi diye emretti görevlilere. Sonra K'ya döndü. Sen onların her dediklerine inanma. Dayak korkusundan biraz beyinleri sulanmış. Willem'i gösterip örneğin şunun dedi. Mesleğim, istikbalim diye söyledikleri düpedüz gülünç şeyler. Baksana yağ tulumu mübarek. Yiyeceği ilk sopalardan bir şey anlamayacaktır. Neden böyle semiriyor onu da biliyor musun? Adam huy edinmiş. Kim tutuklanırsa kahvaltısını indiriyor gövdeye. Senin kahvaltında öyle yapmadı mı? Dedim ya yapar. Böyle göbekli biri de asla dayakçı olamaz. O anda pantolonunun kemerini çözen Willem. Ama böyle dayakçılar da var diye atıldı. Hayır yok diye cevapladı dayakçı. Ve sopayı Willem'in boynuna bir indiriş indirdi ki ansızın irkildi Willem. Sen konuşulanı dinlemeyi bırak da soyun şimdi. Ama bunları koy verirsen hiç pişman olmazsın dedi K. Ve dayakçıya bakmadan bu gibi işler en iyisi gözler yerde görülürdü. Cebinden cüzdanını çıkardı. Koy vereyim de beni ele ver olmaz mı? Dedi dayakçı. Bana da dayak attır. Hayır bayım hayır. Makul ol canım dedi K. Ben bunların cezalandırılmasını isteseydim şimdi para verip kurtarmaya çalışır mıydım? O saat kapıyı çeker bir şey görmezden bir şey işitmezden gelir kalkıp evime yollanırdım. Ama böyle yapmıyorum işte. Onların dayaktan kurtulmasını gerçekten istiyorum. Onların cezalandırılacaklarını ya da sadece cezalandırılabileceklerini seçseydim hiç adlarını ağzıma almazdım. Çünkü zerre kadar suçlu gördüğüm yok kendilerini. Suç böylesi örgütte, suç baştakilerde. Öyle öyle diye bağırdı görevliler. Ama hemen çıplak sırtlarına birer sopa yiyip sustular. Yeniden kalkmak üzereyken sopayı eliyle tutup indirdi. Şimdi burada sopayı yiyecek yüksek bir yargıç olsaydı asla vurma demezdim. Hatta böyle hayırlı bir iş için gücün kuvvetin artsın diye para verirdim sana dedi K. Söylediğin doğruya benziyor dedi dayakçı. Ama ben rüşvet kabul etmem. Görevim dayak atmaktır. Dayak atarım. Herhalde o ana kadar K'nın işine karışmasından pek çok şey uman ve hiç ses etmeden bekleyen Frans üzerinde yalnız bir pantolon öne çıktı. Yere diz çökerek K'nın koluna yapıştı ve fısıldayarak ''Madem ikimiz için bir şey yapamıyorsun, bari beni kurtar.'' dedi. Willem yaşça benden büyük, her bakımdan benden daha az duyarlı. Hem o birkaç yıl önce de hafif bir sopa cezası yedi. Ben henüz böyle yüz kızartıcı bir cezaya uğramadım. Sonra beni bu yola sürükleyen gene Willem. İyiyi de kötüyü de bana hep o öğretti. Şu anda zavallı nişanlım aşağıda işin sonucunu bekliyor. Bir utanıyorum ki. Böyle söyleyerek Frans gözyaşlarına gömülmüş yüzünü K'nın ceketine kuruladı. Dayakçı, artık bekleyemem diyerek iki eliyle kavradı sopayı. Önce Frans'a girişti. Willem bir köşeye büzülmüştü. Başını döndürmeyi göz alamıyor, sezdirmeden durumu izliyordu. Ansızın bir çığlık koyverdi Frans. Çığlık dağılıp bir değişikliğe uğramadan yükseldi. Bir insandan değil de işkence edilen bir aygıttan gelir gibiydi. Çın çın öttü bütün koridor. Bankada kim varsa mutlaka işitecekti. Kendisini tutamayarak "Bağırma!" dedi K. Memurların gelebileceği yöne telaşla bakarken Franz'ı tutup itti. Öyle sert değildi itişi. Ama yine de sopalardan sersemleyen Franz yere yıkıldı. Kıvranarak ellerini döşemede gezdirmeye başladı. Öyleyken dayaktan kurtaramadı yakasını. Sopa darbeleri kendisini yerde de gelip buldu. Değnek altında sağa sola debeleniyor, değneğin ucu düzenli aralarla havada yaylar çizerek inip kalkıyordu. Gerçekten de memurlardan biri ileride kendini göstermekte gecikmedi. Onun birkaç adım gerisinden ikincisi geliyordu. K hemen itip kapadı kapıyı. Avluya bakan pencerelerden birine yürüyüp açtı pencereyi. Çığlıklar tamamen susmuştu. Memurların fazla yaklaşmasını önlemek için ''Benim ben!'' diye seslendi. ''İyi akşamlar!'' diye cevapladı karşıdan bir ses. ''Ne var? Bir şey mi oldu acaba?'' ''Hayır hayır!'' dedi K. ''Avluda bir köpek oldu da o kadar.'' Ama memurların yerlerinden kımıldamadığını görünce ''İşinizin başına dönebilirsiniz.'' diye ekledi. Memurlarla uzun boylu konuşmak zorunda kalmamak için pencereden dışarı sarktı. Çok geçmeden koridora yeniden bir göz attığında memurların gitmiş olduğunu gördü. Ama pencereden ayrılmadı. Yeniden deminki odaya girmeyi göz alamıyor, eve gitmeyi de istemediğinden dört köşe ufak avluya bakıp duruyordu. Avluyu baştan aşağı çeviren büroların tüm pencereleri karanlığa gömülmüştü. Yalnız en üsttekilerin camlarında ay ışığının yansıdığı görülüyordu. K, bütün dikkatiyle birkaç el arabasının iç içe durduğu karanlık bir köşeye dikti gözlerini. Görevlileri dayaktan kurtaramadığına üzülüyordu. Ama onu bunu başaramadıysa suç kendisinin değildi. Franz bağırmasaydı elbette canı çok acımış olmalıydı. Ama nazik bir anda insan tutardı kendini. O bağırmasaydı, K bakarsanız bir yolunu bulup dayakçıyı kandırır, hiç değilse kandırabilmesi için ortada büyük bir olasılık bulunurdu. En alt kademedeki bütün memurlar rezil kimseler olur da, insanlığa en yakışmaz bir işte görevli bu cellat onlardan geri mi kalırdı? Sonra K, banknotları görür görmez adamın gözlerinin nasıl ışıldadığını açıkça fark etmişti. Dayak konusunda işi ciddiye bindirmesi, herhalde rüşvet diye sızdıracağı paranın miktarını biraz daha yükseltmek içindi yalnız. Doğrusu K da paradan kaçacak değildi. Görevlileri gerçekten kurtarmak istiyordu. Bu mahkemenin bozuk düzen yanlarıyla savaşa girmişti bir kez. İşin bu yönle el atması pek doğaldı. Gel gelelim Franz'ın bağırmasıyla her şey mahvolmuştu. K, memurların ve belki kim bilir kimlerin gelip kendisini bu döküntü odasında bu insanlarla pazarlık ederken görmesini kuşkusuz bekleyemezdi. Bu özveriyi doğrusu kimse isteyemezdi kendisinden. Böyle yapmayı dileseydi o zaman iş kolaylaşırdı adeta. Görevlilerin yerine kendisi soyunur, dayakçının karşısına geçerdi. Kaldı ki adam böyle bir değiş tokuşu kabul etmezdi. Çünkü bu kendisine bir avantaj sağlamaz, yalnız görevini en iyi konu kötüye kullanmış olmasına yol açardı. Hatta kanun durumunda bir kat daha büyük olurdu bu. Çünkü davası sürdükçe mahkemenin adamlarından hiçbirinin K'ya el sürmemesi gerekiyordu. Hani bu konuda da bazı özel hükümler yok değildi. Her neyse, kapıyı vurup çıkmaktan başka bir şey yapamamıştı K. Ama yine de tehlikeyi başından tümüyle sağmış denemezdi. Öte yandan son dakikada Franz'ı itmesi de üzücü ve ancak içinde bulunduğu telaşla bağışlanabilecek bir davranıştı.